Ayrım 25, Piramit, Henning Mankell, sayfa 298. Rydberg gitti, hava aydınlanmaya başlamıştı. Teknisyenlerden biri enkazı çeşitli açılardan fotoğraflıyordu. Peter Edler, sorumluluklarını başka birine devredip itfaiye araçlarından biriyle Ustad'a dönmüştü. Wallander Hanson'u toprak yolda birkaç gazeteciyle konuşurken gördü. Bunu kendisi yapmak zorunda olmadığı için mutluydu. Sonra Martinson'un çamurda yalpalayarak gelişini gördü. Wallander onu karşılamaya gitti. Haklıydın dedi Martinson. Evde tek başına yaşayan yaşlı bir adam var. Robert Haverberg. 70'lerinde 9 köpeğiyle birlikte, dürüst olmak gerekirse içerisi leş gibi kokuyordu. Ne dedi? Uçağın kükremesini duymuş, sonra ses kesilmiş, sonra ses geri gelmiş. Ama o anda daha çok bir vınlama gibiymiş, sonra da çarpma sesini duymuş. Wallander Martinson'un basit ve net açıklamalar yapmada kötü olduğunu düşünürdü sık sık. Tekrar üzerinden geçelim şunun dedi Wallander. Robert Haverberg motor sesini mi duymuş? Evet, saat kaçmış? Daha yeni uyanmış, genelde 5 civarında kalkarmış. Wallander kaşlarını çattı ama uçak yarım saat sonra mı düşmüş? Benim söylediğim de buydu ama bu konuda çok kararlıydı. Önce alçak irtifadan geçen bir uçağın sesini duymuş, sonra sessizleşmiş, biraz kahve yapmış, sonra ses geri dönmüş ve ardından patlama olmuş. Wallander bunun üzerine düşündü. Martinson'un söyledikleri önemliydi. Sesi ilk duyduğu andan çarpmaya kadar arada ne kadar zaman geçmiş? 20 dakika kadar sürmüş olması gerektiğini hesapladık. Wallander Martinson'a baktı. Bunu nasıl hesapladınız? Bilmiyorum. Yaşlı adam kendinden emin mi? Evet, ayrıca kulakları çok iyi. Arabanda harita var mı diye sordu Wallander. Martinson başını salladı. Hanson'un hala basınla konuştuğu toprak yola kadar yürüdüler. İçlerinden biri Wallander'i görüp yaklaşmaya başladı. Wallander umursamaz bir tavırla el salladı. Söyleyecek bir şeyim yok diye seslendi. Martinson'un arabasına oturup haritayı açtılar. Wallander sessizce inceledi. Rydberg'in kontrol kulesi ve belirlenmiş rotaların dışında yasa dışı işler yapan uçaklar hakkında söylediklerini düşündü. Şöyle düşünebiliriz dedi Wallander. Sahilden bir uçak alçaktan geliyor. Yakınından geçip yoluna devam ediyor. Kısa süre sonra geri dönüyor ve sonra düşüyor. Bir yere bir şey mi bıraktı demek istiyorsun, sonra geri mi döndü diye sordu Martinson. Muhtemelen böyle bir şey. Wallander haritayı tekrar katladı. Çok az şey biliyoruz. Rydberg Sturup'a gidiyor. Uçağın yanı sıra cesetlerin de kimliğini bulmaya çalışmalıyız. Şu anda daha fazlasını yapamayız. Uçmak her zaman beni gerer dedi Martinson. Üzerine bir de böyle kaza olaylarını görünce, ama Teres'in pilot olmaktan bahsetmesi daha da kötü. Teres Martinson'un kızıydı. Bir de oğlu vardı. Martinson gerçek bir aile babasıydı. Her zaman bir şey olabileceğinden endişelenir ve günde birkaç kez evi arardı. Genellikle öğle yemeği için eve giderdi. Bazen Wallander meslektaşının görünüşte sorunsuz olan evliliğini biraz kıskanırdı. Neuberg'e şimdi gideceğimizi söyle dedi Martinson'a. Wallander arabada bekledi. Çevresindeki manzara gri ve ıssızdı. Ürperdi, hayat devam ediyor diye düşündü. Kırkımı geçtim. Sonum Rydberg gibi mi olacak? Romatizmalı, yalnız ve yaşlı bir adam. Wallander düşüncelerinden sıyrıldı. Martinson geldi, Ustad'a döndüler. Wallander saat 11'de Ünk ve Leonard Holm adındaki şüpheli bir uyuşturucu satıcısının kendisini beklediği odaya gitmek için ayağa kalktı. O anda Rydberg içeri girdi. Kapıyı çalma zahmetine bile girmedi. Ziyaretçi koltuğuna oturup doğrudan konuya girdi. Leke adında bir hava trafik kontrolörüyle konuştum dedi. Seni tanıdığını söyledi. Onunla daha önce konuşmuştum. Konuyu hatırlamıyorum. Her neyse çok güvenilir biri diye devam etti Rydberg. Bu sabah saat 5'te Mosby'nin üzerinden hiç tek motorlu uçak geçmemiş. Ayrıca herhangi bir pilottan acil durum çağrısı da almamışlar. Radar ekranları boştu. Tanımlanamayan bir uçağın varlığını gösteren garip sinyaller yoktu. Litke'ye göre düşen uçak yoktu. Bunu hem Savunma Bakanlığı'na hem de Tanrı bilir kaç yetkiliye daha sordular. Muhtemelen gümrüğe de sordular. Demek ki haklıydın dedi Wallander. Birisi yasa dışı bir görevdeydi. Buna bilmiyoruz diye itiraz etti Rüydberg. Birisi yasa dışı uçuyordu ama aynı zamanda yasa dışı bir görev miydi bilmiyoruz. Bir sebebi olmadan kim karanlıkta uçar ki? Çok fazla aptal var dedi Rüydberg. Sen de biliyorsun. Wallander ona daha dikkatle baktı. Buna kesinlikle inanmıyorsun değil mi? Elbette inanmıyorum dedi Rüydberg. Ama kim olduklarını öğrenene veya uçağı tespit edene kadar hiçbir şey yapamayız. Interpol'e bildirmeliyiz. Uçağın dışarıdan geldiğine büyük bir bahse girmeye hazırım. Rüydberg gitti. Wallander söylediklerini düşündü. Sonra ayağa kalktı, evrağı aldı ve Ink ve Leonard Holm'un avukatıyla beklediği odaya yürüdü. Wallander kayıt cihazını çalıştırıp sorgulamaya başladığında saat tam 11'i çeyrek geçiyordu. İkinci bölüm. Wallander 1 saat 10 dakika sonra kayıt cihazını kapattı. Ink ve Leonard Holm'den bıkmıştı. Hem adamın tutumu hem de onu serbest bırakmak zorunda kalacakları gerçeği hoşuna gitmemişti. Wallander masanın diğer tarafındaki adamın sürekli suç işleyen ve uyuşturucu işine bulaşmış biri olduğuna ikna olmuştu. Ancak dünyada böyle bir ön soruşturmayı mahkemeye taşımaya değer bulacak bir savcı bulamazdı. Hele Wallander'in raporunu sunacağı Per Okeson kesinlikle kabul etmezdi. Ink ve Leonard Holm 37 yaşındaydı. Ronneby'de doğmuş ama 1980'lerin ortalarından beri Üstad'da ikamet ediyordu. Mesleğini açık yaz pazarlarında Manhattan serisi konusunda uzmanlaşmış, kitap satıcısı olarak göstermişti. Son birkaç yıldır önemsiz bir miktar geliri olduğunu beyan etmişti. Aynı zamanda emniyete yakın bir alana büyük bir villa yaptırıyordu. Ev birkaç milyon kron üzerinden vergilendirilmişti. Holm evi hem Jägersro hem de Solvala at yarışlarından ayrıca Almanya ve Fransa'daki çeşitli hipodromlarda kazandığı paralarla yaptırdığını iddia etmişti. Tahmin edilebileceği gibi kazandığı yarışlarla ilgili hiçbir belgesi yoktu. Mali kayıtlarını sakladığı karavan alev aldığında ortadan kaybolmuşlardı. Gösterebildiği tek şey birkaç hafta önce kazandığını söylediği 4993 kronluk düşük bir makbuzdu. Wallander bundan Holm'un atlar hakkında bir şeyler bildiğini çıkardı ama bundan daha fazlasını ifade etmiyordu. Burada benim yerime Hanson oturmalıydı. Ayrıca yarışlarla da ilgileniyor. Birbirleriyle atlar hakkında konuşabilirlerdi. Bu Wallander'in Holm'un İsveç'in güneyinde önemli miktarda uyuşturucu ithal eden ve satan bir zincirin son halkası olduğuna dair inancını değiştirmemişti. İkincil derecede çok fazla kanıt vardı. Ancak Holm'un gözaltına alınması çok kötü organize edilmişti. Baskınlar eş zamanlı gerçekleştirilmeliydi. Biri Holm'un evine, diğeri Malmö'deki bir sanayi bölgesinde kitapları için kiraladığı depoya. Üstad polisi ile Malmö'deki meslektaşları arasında koordineli bir operasyon olmuştu. Ancak başından beri bir şeyler ters gitmişti. Depo boştu. Yalnız ikinci el iyi durumda bir kutu Manhattan kitapları vardı. Zili çaldıklarında Holm evinde televizyon izliyordu. Polis evi ararken genç bir kadın ayaklarının dibine kıvrılmış, ayak parmaklarına masaj yapıyordu. Hiçbir şey bulamadılar. Gümrükten getirdikleri uyuşturucu arama köpeği çöpte buldukları mendili uzun uzun koklamıştı. Kimyasal analizler sonunda kumaşın sadece bir ilaçla temas etmiş olabileceğini anladılar. Bir şekilde Holm'e baskın hakkında bilgi verilmişti. Wallander adamın hem zeki hem de faaliyetlerini gizlemede iyi olduğundan şüphe duymuyordu. Gitmene izin vermek zorundayız ama seninle ilgili şüphelerimiz devam ediyor. Ya da daha kesin olmak gerekirse, Skåne'de kapsamlı bir uyuşturucu kaçakçılığına bulaştığına ikna olmuş durumdayım. Er ya da geç seni yakalayacağız. Sansara benzeyen avukat doğruldu.
Müvekkilim buna katlanmak zorunda değil dedi. Müvekkilime karşı bu tür iftiralar kanunen kabul edilemez.
Elbette öyle dedi Wallander. Bana dava açabilirsin. Tıraşsız ve durumdan bıkmış görünen Holm, avukatının devam etmesini engelledi. "Polisin sadece işini yaptığını anlıyorum," dedi. "Ne yazık ki şüphelerinizi bana yöneltmekle hata yaptınız. Ben kitapçılık ve atlar hakkında çok şey bilen basit bir vatandaşım, bu kadar. Ayrıca çocuklar için kurulmuş bir yardım derneğine düzenli olarak bağışta bulunuyorum." Wallander odadan çıktı. Holm eve gidip ayaklarına masaj yaptırabilirdi. Uyuşturucu Skåne'ye akmaya devam edecekti. "Bu savaşı asla kazanamayacağız," diye düşündü Wallander koridorda yürürken. Umut edeceği tek şey gelecek nesil gençlerin bunu tamamen reddetmesiydi. Saat tam 12.30'du. Acıktığını hissetti. Sabah arabayı almadığına pişman olmuştu. Pencereden yağmurun başladığını görebiliyordu. Karla karışık yağmur yağıyordu. Yemek yemek için şehir merkezine kadar yürüyüp geri dönme düşüncesi pek çekici gelmiyordu. Masanın çekmecelerinden birini kurcalayıp emniyete servis yapan bir pizzacının menüsünü buldu. Hiçbir şeye karar veremeden menüye baktı. Sonunda gözlerini kapatıp işaret parmağını rastgele bir yere koydu. Telefon edip kaderin kendisi için seçtiği pizzayı sipariş etti. Sonra pencereye yürüyüp yolun diğer tarafındaki su kulesine baktı. Telefon çaldı, masasına oturup cevap verdi. Arayan Löderup'tan babasıydı.
"Dün gece buraya geleceğin konusunda anlaştığımızı sanıyordum," dedi.
Wallander sessizce iç çekti. "Hiçbir şey üzerinde anlaşmadık."
"Evet, anlaştık. Çok iyi hatırlıyorum," dedi babası. "Unutmaya başlayan sensin. Hani tüm polislerde not defteri olurdu. Beni tutuklamayı planladığını yazamaz mısın? O zaman belki hatırlarsın."
Wallander'in kızacak enerjisi yoktu. "Akşam gelirim," dedi. "Ama dün gece geleceğimi konuşmamıştık."
"Bir hata yapmış olabilirim," diye yanıtladı babası aniden şaşırtıcı bir şekilde uysallaşarak.
"7 gibi orada olacağım," dedi Wallander. "Şu an çok işim var." Telefonu kapattı. Wallander babasının tam ayarında bir duygusal şantajcı olduğunu düşündü. En kötüsü de sürekli başarılı olmasıydı. Pizza geldi. Wallander parayı ödeyip kutuyu kantine götürdü. Per Okeson bir masada oturmuş yulaf lapası yiyordu. Wallander onun karşısına oturdu. "Gelip Holm hakkında konuşacağını sanıyordum," dedi Okeson. "Yapacağım ama onu serbest bırakmak zorunda kaldık."
"Şaşırmadım doğrusu. Tüm operasyon son derece kötü yürütüldü."
"Björk'le bu konuyu konuşman gerekecek," dedi Wallander. "Ben karışmadım." Okeson Wallander'i şaşırtarak yulaf lapasını tuzladı.
"3 hafta sonra izin alıyorum," dedi Okeson.
"Unutmadım," diye yanıtladı Wallander.
"Genç bir kadın benim yerime geçecek. Adı Anette Brolin. Stockholm'den."
"Seni özleyeceğim," dedi Wallander. "Ayrıca bir kadın savcının nasıl çalışacağını merak ediyorum."
"Bu neden bir sorun olsun ki?"
Wallander omuz silkti. "Ön yargı sanırım.
6 ay çabuk geçer. Bir süre uzaklaşmak için sabırsızlandığımı itiraf etmeliyim. Düşünmem lazım."
"Ek eğitim alacağını sanıyordum."
"Alacağım ama bu beni geleceğimi düşünmekten alıkoyamaz. Hayatımın sonuna kadar savcı olarak mı devam etmeliyim? Yoksa başka bir şey mi yapmalıyım?"
"Yelkenliyle açılmayı öğrenebilir ve denizlerin serserisi olabilirsin."
Okeson aceleci bir şekilde başını salladı. "Öyle bir şey değil. Ama yurt dışında bir yere başvuru yapmayı düşünüyorum. Belki gerçekten fark yaratabileceğim bir proje olabilir. Belki de işe yarar bir adalet sisteminin kurulmasında rol alabilirim. Mesela Çekoslovakya'da."
"Umarım ne yaptığını bana da yazarsın," dedi Wallander. "Bazen ben de geleceğimi merak ediyorum. Emekli olana kadar bu işte kalacak mıyım diye, veya başka bir şey yaparsın." Pizza tatsızdı. Okeson yulaf lapasını iştahla kaşıklıyordu.
"Bu uçak olayı da ne?" diye sordu Okeson.
Wallander ona bildiklerini anlattı.
"Biraz tuhaf görünüyor," dedi Okeson. "Wallander bitirdiğinde uyuşturucu olabilir mi?"
"Olabilir," diye yanıtladı Wallander ve Holm'e bir uçağı bulup olmadığını sormadığına pişman oldu. Bir villa inşa etmeye gücü yetiyorsa muhtemelen özel bir uçak alacak kadar parası da olabilirdi. Uyuşturucudan gelen kârları astronomik olmalı. Birlikte lavabonun yanında durup tabaklarını temizlediler. Wallander pizzasının yarısını yemeden bırakmıştı. Boşanmanın iştahı üzerinde hala etkisi vardı. Holm bir suçlu dedi Wallander. Onu er ya da geç yakalayacağız.
Bundan pek emin değilim dedi Ockeson. Ama umarım haklısındır.
Wallander saat 1'i biraz geçerken odasına dönmüştü. Malmö'yü aramayı düşündü. Linda şu anda Monay'da orada yaşıyordu. Wallander'in konuşmak istediği kişi kızıydı. Son konuşmalarının üzerinden neredeyse bir hafta geçmişti. 19 yaşındaydı ve ne yapacağından pek emin değildi. Son zamanlarda mobilyacı olmaya karar vermişti. Wallander fikrini birçok kez değiştireceğini düşünüyordu. Bunun yerine Wallander Martinson'u arayıp gelmesini istedi. Sabahki olayları gözden geçirdiler. Raporu yazacak olan Martinson'du. Hem Sturup'tan hem de Savunma Bakanlığı'ndan aradılar dedi. Uçakla ilgili şüpheli şeyler var. Hiç var olmamış gibi görünüyor. Görünüşe göre kanatların ve gövdenin boyalı olduğunu düşünmekte haklıymışsın.
Bakalım Nüyberg ne bulacak dedi Wallander.
Cesetler Lund'da diye devam etti Martinson. Onları teşhis etmenin tek yolu dişlerini incelemek. Cesetler o kadar kötü yanmıştı ki sedyelere konulduğunda paramparça oldular.
Bekleyip göreceğiz dedi. Björk'e kaza komisyonunda bizim temsilcimiz olmanı önerecektim. Buna bir itirazın var mı?
Her zaman yeni bir şeyler öğrenmeye açığım dedi Martinson.
Wallander tekrar yalnız kaldığında Martinson'la kendisi arasındaki farkı düşünmeye başladı. Wallander her zaman iyi bir cinayet büro komiseri olmak istemiş, bunda da başarılı olmuştu. Ancak Martinson'un başka emelleri vardı. Onu cezbeden şey pek de uzak olmayan bir gelecekte emniyet müdürlüğüydü. Sahada iyi performans sergilemek onun için kariyerinde sadece bir basamaktı. Wallander Martinson hakkındaki düşüncelerini bir kenara bıraktı, esnedi ve masasındaki yığının en üstünde bulunan dosyayı kayıtsızca çekti. Holm'e uçak hakkında soru sormamış olması onu hala sinirlendiriyordu. En azından tepkisini görmüş olurdu. Ama Holm muhtemelen şimdiye kadar çoktan kendi dünyasına dönmüştü. Ya da Continental'de avukatıyla lezzetli bir öğle yemeğinin tadını çıkarıyordu. Dosya Wallander'in önünde kapalı kaldı. Martinson'u kaza komisyonuna önermek için Björk'le konuşmaya karar verdi. Sonra da bu işi yapılacaklar listesinden çıkarabildi. Björk'ün odasının bulunduğu koridorun sonuna doğru yürüdü. Kapı açıktı. Björk çıkmak üzereydi.
''Vaktin var mı?'' diye sordu Wallander.
''Birkaç dakika. Konuşma yapmak için kiliseye gidiyorum.''
Wallander Björk'ün sürekli en beklenmedik ortamlarda konuşma yaptığını biliyordu. Wallander'in kesinlikle sevmediği bir şeyi, yani insanların önünde olmayı seviyordu. Basın toplantıları her zaman başına belaydı. Wallander ona sabahki olayları anlatmaya başladı ama görünüşe göre Björk çoktan bilgilendirilmişti. Martinson'un kaza komisyonuna polis temsilcisi olarak atanmasına bir itirazı yoktu.
''Anladığım kadarıyla uçak vurularak düşürülmemiş.'' dedi Björk. ''Şimdiye kadar her şey bunun bir kaza olduğunu gösteriyor.'' diye yanıtladı Wallander. ''Ama bu uçuşta kesinlikle şüpheli bir şey var.''
''Elimizden geleni yapacağız.'' dedi Björk konuşmanın bittiğini belirterek. ''Ama gereğinden fazla çaba göstermeyeceğiz. Yapacak yeterince işimiz var zaten.''
Björk arkasında tıraş losyonu bulutu bırakarak ayrıldı. Wallander odasına döndü. Yolda Rüdberg ve Hanson'un odalarına baktı. Etrafta kimse yoktu. Kendine bir fincan kahve alıp geçen hafta Skurup'ta meydana gelen saldırı vakası üzerinde birkaç saat çalıştı. Baldızını döven adamın gerçekten de ceza almasını garanti eden yeni bilgiler ortaya çıkmıştı. Wallander dosyayı elden geçirdi ve yarın Ockeson'a teslim etmeye karar verdi.
Saat 5'e çeyrek vardı. Emniyet bugün alışılmadık bir şekilde terk edilmiş görünüyordu.
Wallander eve gidip arabasını alarak alışverişe gitmeye karar verdi. 7'ye kadar babasına yetişmek için hala zamanı olacaktı. Eğer tam zamanında orada olmazsa babası ona ne kadar kötü davrandığına dair söylenmeye başlayabilirdi.
Wallander paltosunu alıp eve yürüdü. Tekrar dışarı çıktığında kar yağışı artmıştı. Kapüşonunu yukarı çekti. Arabasına oturunca alışveriş listesinin hala cebinde olup olmadığını kontrol etti. Araba zar zor marş alıyordu. Yakında yeni bir araç alması gerekecekti ama parayı nereden bulacaktı?
Motoru çalıştırmayı başardı. Vitese takmak üzereyken aklına bir fikir geldi. Yapmak istediğinin anlamsız olduğunu bilse de merakı daha güçlüydü. Alışveriş işini ertelemeye karar verdi. Bunun yerine Österleden'e dönüp Löderup yönüne doğru sürdü. Onu yolundan alıkoyan düşünce çok basitti. Strandskogen ormanının hemen ötesindeki bir evde Wallander'in birkaç yıl önce tanıdığı emekli bir hava trafik kontrolörü yaşıyordu. Linda en küçük kızıyla arkadaştı. Wallander'in aklına enkaz halindeki uçağın yanında durup Martinson'un Haverberg'le yaptığı konuşmanın özetini dinlediğinden beri düşündüğü bir soruyu cevaplayabileceği geldi. 25. ayrımın sonu. Sayfa 310.